Ayrım 12.
Suçluya kahraman denmiştir ve onun güçlü bir savaşta olduğunu söyleyenler de vardır. Eğer bu doğruysa, o zaman istediği şeyleri yapmak için ondan uygunu bulunamaz. Halk şaşırmıştı. Bu nedenle ölüm cezasını 2 yıl erteliyorum. Suçlu o ihanet dolu konuşmasını yaptığı zaman gerçekten Horus'un ağzından konuşmuşsa, Tanrı şimdi kendisine vereceğim görevde yardımcı olacaktır. Koca tapınakta artık çıt çıkmıyordu. Hiçbirimiz duyduklarımızı anlamıyorduk. Ama artık yüreğimdeki umut ve umutsuzluk eşitti. Kralın bir işareti üzerine vezirlerinden biri öne çıkıp Firavun'a üzerinde küçük mavi bir heykelcik olan bir tepsi uzattı. Firavun heykelciği alıp havaya kaldırdı. Harrab lorduna Firavunların şahin mührünü veriyorum. Bu mührün ona tanıdığı yetkiyle bu görev için gerekli gördüğü kadar insan ve savaş malzemesini toplayabilir. 2 yıl süreyle kralın adamıdır ve sadece krala karşı sorumludur. Bu sürenin sonunda Osiris'in bundan sonraki festivalinin son gününde boynunda ilmekle yine tahtın önüne çıkacaktır. Görevini başaramamışsa ilmek sıkılacak ve şu anda durduğu yerde ölecektir. Görevini tamamlamışsa ben Firavun Mamose ilmeği boynundan kendi ellerimle çıkarıp yerine altın bir zincir takacağım. Hiçbirimiz ne konuşabildik ne de yerimizden kıpırdayabildik. Firavun asasını salladı. Harrab Lordu Tanus, seni yukarı krallıktaki soyguncu çeteleri yok etmekle görevlendiriyorum. 2 yıl içinde yukarı krallığa düzen ve barışı getireceksin ya da öleceksin. Kalabalıktan kayalık bir kıyıya çarpan dalgaların gürültüsünü andıran bir uğultu yükseldi. Onlar düşüncesizce alkışlarken ben kendi kendimi yiyordum. Firavun'un verdiği görev ölümlü bir insan tarafından başarılacak türden değildi. Tanus üzerindeki ölüm bulutu kalkmamıştı. Onun 2 yıl sonra şimdi öylesine gururla durduğu noktada öleceğini biliyordum. Lostris koruyucu tanrısı olan nehire sırtını vermiş, yüzü önündeki kalabalığa dönük olarak yapayalnızdı. O kadar insanın içinde. Ayak bileklerine kadar inen uzun pamuklu elbisesi deniz kabuklarının suyuyla en iyi şarap rengine boyalıydı ve bakire bir gelin olduğunu ilan ediyordu. Saçları serbest bırakılmış, güneşte sanki içlerinden gelen bir ateşle parıldıyormuş gibi omuzlarına dökülmüştü. Başında uzun saplı, nilüferlerden yapılmış bir düğün tacı vardı. Yüzü taze öğütülmüş mısır unu kadar beyazdı. İri kara gözleri bana geçmiş yıllarda karabasanlardan uyandığında lambayı yakıp yeniden uyuyana kadar yanında oturduğum küçük kızı anımsatıyordu. Ancak bu kez karabasan gerçekti ve ona yardım edemezdim. Firavun'un muhafızları ve rahipleriyle sarılı olduğu için yanına gidemiyordum. Artık sevgili kızımı kaybetmiştim ve bunun düşüncesine bile dayanamıyordum. Rahipler Nil'in kenarında sazlardan bir düğün kamelyesi yapmışlardı ve hanımım Lostris orada damadın gelip kendisini almasını bekliyordu. Boynunda övgü altını, dudaklarında bir kobra sırıtışı olan babası yanı başındaydı. Davullar ve borular eşliğinde damat gelirken bu düğün marşı benim için yeryüzünün en acıklı sesiydi. Firavun'un başında Nemes tacı, elinde asası vardı ama bütün o gösterişin altında koca göbekli ufak tefek yaşlı bir insandı. Tanrılar daha merhametli olsalardı, o kameriye altında hanımımın yanında duracak olan diğer damadı düşünmekten kendimi alamıyordum. Firavun'un vezirleri ve yüksek memurları çevrelerini öylesine sarmışlardı ki hanımımı göremiyordum. Törenin tüm ayrıntılarını hazırlamak zorunda bırakılmama karşın törene alınmamıştım. Osiris baş rahibi birleşmelerinin saflığını sembolize etmek için hem gelinin hem de damadın ayaklarını Nil'den yeni çekilmiş suyla yıkadı. Ondan sonra kral törensel mısır ekmeğinden bir parça koparıp genç gelinin dudakları arasına yerleştirdi. Lostris lokmayı ne çiğniyor ne yutuyor, sanki dudaklarının arasındaki bir taşmış gibi öylece duruyordu. Bir an yine önüm kapandı ve düğün şarabının bulunduğu testi boşalıp da damadın kılıcıyla kırılırken çıkan sesi duyunca törenin sona erdiğini ve Lostris'in bir daha asla Tanus'un kolları arasına giremeyeceğini anladım. Tanus'u bulmak isterdim. Onun serbest bırakıldığını biliyordum. Ama törene gelmemişti. Teb'de o gün nehir kıyısına gelmeyen herhalde bir tek o vardı. Her nerede olursa olsun benim ona ihtiyacım olduğu kadar onun da bana ihtiyacı olduğunu biliyordum. Bu felaketli günde ancak birbirimizi avutabilirdik. Ama kendimi oradan koparamadım. O en son korkunç anı da görmek zorundaydım. Sonunda efendim İntef kızına veda etmeye geldi. Efendim kızını kucaklarken ortalığa sessizlik çöktü. Losteris kolları arasında bir cesetti sanki. Kolları iki yana sarkmış, yüzü ölüm beyazlığına bürünmüştü. Babası kızı bıraktı ama tek elinden tutarak töresel armağanını vermek üzere kalabalığa döndü. Geleneklere göre bu armağan damada verilen drahomadan ayrıydı. Bunu sadece soylular uygulardı. Amaç geline bağımsız bir gelir sağlanmasıydı. Şimdi benim evimden ve korumamdan kocanın evine gittiğin bu an sana ayrılık armağanımı veriyorum. Böylece beni hep seni sevmiş olan bir baba olarak hatırlarsın. Sözcükler duruma hiç de uygun değildi diye düşündüm. Efendim İntef yaşamında bir başka canlıyı sevmiş değildi. Sevgili yavrum, benden her şeyi isteyebilirsin. Bu mutlu günde senden hiçbir şeyi esirgemeyeceğim. Aslında bu armağan baba ile kız arasında önceden kararlaştırılırdı. Ancak bu kez efendim kızına ne isteyeceğini kendisi söylemişti. Kararını Losteris'e bildirmeden konuyu benimle tartışma şerefini bağışlamıştı. Ama aşırı müsrif olmak istemem. Firavun'un gözünde cimri görünmek de istemem demişti. 5000 altın yüzük ve nehir kıyısında olmamak koşuluyla 50 feddan toprak diyelim. Sonunda benim ısrarımla 5000 altın yüzükle 100 feddan sulu araziyi kabul etmişti. Onun emri üzerine arazinin tapusunu hazırlamış ve altınları efendimin vergi tahsildarlarının gözlerinden uzak tuttuğu gizli deposundan çıkarmıştım. Konu tamamdı. Şimdi sadece Losteris'in kocası ve düğün davetlileri önünde bunu resmen istemesi gerekiyordu. Ancak kız çevresinde olup bitenin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Konuşsana yavrum, benden istediğin nedir? Haydi babana bu mutlu günü tamamlamak için ne yapabileceğini söyle. Hanımım Losteris sanki korkunç bir rüyadan uyanır gibiydi. Gözleri dolu dolu çevresine bakındı. Konuşmak için ağzını açtıysa da boğazından yaralı bir kuşun iniltisinden başka bir ses çıkmadı. Ağzını kapatıp başını salladı. Haydi kızım, konuş artık. Düğün armağanını iste, her ne istersen vereceğim. Çok uzakta olmama karşın kızın ağzını açmakta güçlük çektiğini görebiliyordum. Ama dudakları aralanınca sesi bir lir müziği kadar berrak çıktı. Kalabalık içinde söylediklerini duymayan tek kişi yoktu. Armağan olarak bana köle Taita'yı ver. Efendim İntef sanki karnına bir hançer sokulmuş gibi oldu. Açılıp kapanan ağzından ses çıkmıyordu. Sadece o ve ben biliyorduk Losteris'in istediği armağanın değerini. Yaşam boyu biriktirdiği hazinesiyle Lord İntef bile böylesine bir ödemenin altından kalkamazdı. Ama kendini hemen toparladı. Dudaklarının gergin olmasına karşın yüzü yine sakindi. Çok az şey istedin kızım. Bir tek köle Firavun eşine uygun bir armağan olamaz. Ben bu kadar cimri değilim. Onun yerine sana değerli bir şey 5000 altın yüzük ve... Baba, bana karşı hep eli açık davranmışsındır. Ama sadece Taita'yı istiyorum. Ben Lord İntef'in sahip olduğu şeylerin en değerlisiydim. Beni değerli kılan şey sadece olağanüstü yeteneklerim değildi. O karmaşık işlerinin en ince ayrıntılarını, elindeki bütün casus ve muhbirleri, rüşvet verdiği, rüşvet aldığı herkesi tek tek bilirdim. Uzun bir liste tutan düşmanlarıyla çok kısa bir liste tutan dost ve arkadaşlarını bilirdim. Büyük servetinin her bir parçasının nerede gizli olduğunu, büyük toprakları ne çeşit hukuki tapu oyunlarıyla elde ettiğini ve elinde bulundurduğunu bilirdim. Bu bilgiler vergi tahsildarlarını sevinçten çıldırtır, Firavun'un baş vezirini bambaşka bir gözle görmesini sağlardı. Benim yardımım olmadan servetinin tümünü kendisi bile bulup çıkaramazdı. Geniş ve karanlık imparatorluğunu ben olmadan yürütmesi olanaksızdı çünkü. O güne kadar işlerin hoşuna gitmeyen yanlarından hep uzak kalmaya dikkat etmişti. Bir gün kendisini suçlu duruma düşürecek işlerin ayrıntılarını hep bana yaptırırdı. Beni bırakması olanaksızdı ama Firavun'un ve tüm Teb halkının önünde Losiris'in isteğini de geri çeviremezdi. Efendim İntef nefret ve öfke dolu bir insandır. Onu öyle durumlarda görmüşlüğüm vardı ki nefret tanrısı Set bile eminim korkup kaçmıştır. Ancak kızının kendisini kıstırdığı o andaki öfkesini daha önce görmüş değildim. Köle Taita öne çıksın diye seslendi. Ben ona bir sonraki kötülüğünü düşünme fırsatı vermeden hemen düğün platformunun önüne koştum. Buradayım efendim. Lord İntef bana o öldürücü gözleriyle baktı. O kadar uzun süredir birlikteydik ki benimle sadece bakışlarıyla bile konuşabilirdi. Taita, çocukluğundan beri benimlesin. Seni kölemden çok kardeşimmişsin gibi görürüm. Ama kızımın isteğini duydun. Ben doğuştan dürüst ve iyi bir insanım. Bunca yıl sonra seni isteğine karşın atmak insanca bir davranış olamaz. Bir kölenin akıbeti konusunda kendisinin söz hakkı olmasının olağan bir şey olmadığını biliyorum. Ama senin durumun da gerçekten olağan değildir. Seçimi sen yap Taita. Bildiğin tek yuva olan yuvanda kalmak istiyorsan o zaman seni göndermeye yüreğim dayanmaz. Kızım istemiş olsa bile. O korkunç sarı gözlerini bir an bile üzerimden ayırmamıştı. Ben korkak değilim ama güvenliğimi kollamaya da dikkat ederim. Ölümün gözlerine baktığımı biliyordum. Bakışlarımı ondan güçlükle ayırıp hanımım Losiris'e döndüm. Gözlerinde öyle bir yalvarış, öyle bir yalnızlık ve korku vardı ki o anda kendi güvenliğimin hiçbir değeri kalmadı. Artık onu ne tehdit altında olursa olsun terk edemezdim. Zavallı bir köle, Firavun'un eşinin isteğine nasıl karşı çıkabilir diye bağırdım olanca sesimle. Yeni hanımımın emrindeyim. Gel köle diye emretti yeni hanımım. Arkamda yerini al. Platforma çıkarken Lord İntef'in yakınından geçmek zorundaydım. Sadece benim kulaklarım için konuşurken dudakları aralanmadı bile. Elveda benim eski sevgilim. Artık ölmüş sayılırsın. Sanki önüme zehirli bir kobra çıkmış gibi ürperdim ve korumasında güvenlik bulacağıma inanıyormuş gibi hanımımın arkasına geçtim. Törenin sonuna kadar Losiris'e yakın durdum ve düğün şöleninde ona hizmet ederek önündeki güzel şeylerden bir iki lokma almasına çalıştım. O kadar zayıf ve solgundu ki iki gündür ağzına bir şey koymadığından emindim. Sonunda sadece biraz sulandırılmış şarap verebildim. Hepsi o kadar. Firavun'un dikkati yanındaki baş vezire çevrildiği bir anda Taita diye fısıldadı. Kusacığım, burada bir dakika bile kalamam. Lütfen beni odama götür. Bu büyük bir küstahlık ve skandaldı. Ben hekim rolüne girmeseydim bunu asla başaramazdım. Ama yerde sürünerek kralın yanına gittim. Ve o sırada şaraba iyice gömülmüş olan konukların dikkatini çekmeden ona durumu fısıldadım. Kendisini tanıdıkça Firavun'un iyi bir insan olduğunu anlıyordum. Ve bunun ilk kanıtı orada verdi. Yaptığım açıklamayı dinledikten sonra ellerini çırparak konuklara "Gelinim önümüzdeki gece için hazırlanmak üzere şimdi odasına çekilecek" dedi. Hanımın ayağa kalkmasına yardım ettiysem de o krala saygı gösterisinde bulunup salondan tek başına çıkmayı başardı. Odasına gidince içtiği şarabı ona uzattığım çanağa boşalttı ve yatağına serildi. Midesinde sadece şarap olması onun kendini açlıktan öldürmeye çalıştığı korkularımı güçlendirdi. Tanrısız yaşamak istemiyorum. Sesi zayıftı ama onu iradesinin sapasağlam olduğunu bilecek kadar tanıyordum. Tanrısız yaşıyor diye kızı avutmaya çalıştım. Güçlüdür, gençtir ve daha 50 yıl yaşayacaktır. Seni seviyor ve zamanın sonuna kadar bekleyeceğine söz veriyor. Kral yaşlı bir insan, fazla uzun yaşamaz. Losiris kürk örtünün üzerinde doğruldu. Sesi sertleşti. Ben Thanos'un kadınıyım ve başka bir erkek bana sahip olamayacak. Ölürüm daha iyi. Sonunda hepimiz öleceğiz hanımım. Onu evliliğin ilk birkaç günü oyalayabilirsem gerisinin kolay olacağını biliyordum. ama aklımdan geçenleri anlamıştı. Ne düşündüğünü biliyorum. Ama o güzel sözlerin hiçbir işe yaramayacak. Kendimi öldüreceğim. Sana içmem için bir zehir hazırlamanı emrediyorum. Hanımım, ben zehir biliminden anlamam. Senin acı çeken bir hayvana zehir verdiğini çok gördüm. Yaşlı köpeğini hatırlıyor musun? Bana zehirin acı vermediğini, uyumak gibi olduğunu söylemiştin. Ben de uyumak, mumyalanmak ve öteki dünyaya gidip Tanrısı orada beklemek istiyorum. Başka bir yol denemeliydim ama ya ben ne olacağım hanımım? Beni daha bugün aldınız, şimdi nasıl terk edebilirsiniz? Siz olmazsanız benim halim ne olur, acıyın bana. Kızın durakladığını görebiliyordum ama çenesi birden sertleşti. Sana bir şey olmaz Taita. Ben öldükten sonra babam seni seve seve geri alır. Lütfen bebeğim, bunu sabaha konuşalım. Güneş çıkınca her şey daha farklı görünecektir. Hiçbir şey değişmeyecek. Tanrı'dan ayrılacağım ve buruşuk yüzlü adam korkunç şeyler yapmak için beni yatağına alacak. Çabuk o zehiri gözlerimin önünde hazırla. Şimdi sana emrediyorum. Bana itaatsizlik edemezsin. Bunu o kadar yüksek sesle söylemişti ki kapıdaki nöbetçiler bile duyuyor olmalıydılar. Daha fazla tartışmaya cesaret edemedim. Peki hanımefendi, gidip odamdan ilaç kutumu getireyim. Kolumun altında kutuyla döndüğümde yataktan kalkmış odanın içinde dolaşıp duruyordum. Seni gözetliyorum. Sakın bana oyun oynayayım deme diye beni uyardı. Kırmızı şişedeki sıvıyı hazırlarken şişe renklerinin içindeki zehirin göstergesi olduğunu biliyordu. Kaseyi ona uzattığımda yüzünde korkudan eser yoktu. Uzanıp yanağımdan öptü. Sen bana hem babalık hem ağabeylik ettin. Bu son iyiliğin için sana teşekkür ederim. Seni seviyorum Taita. Seni çok özleyeceğim. Hazırladığım sıvıyı bir yudumda diktikten sonra kaseyi yere fırlattı. Sonra içini çekerek yatağa uzandı. Gel yanımda otur. Ölürken yalnız olmaktan korkuyorum. Boş mideye alındığı için ilacın etkisi çabuk görüldü. Tanus'a onu çok sevdiğimi söyle. Ölümün kapılarına kadar ve daha ötesinde de diye fısıldadı. Ve gözleri kapandı, uyumaya başladı. Onun üzerine örterken ertesi sabah hala yaşıyor olduğu gerçeğine alışacağını ve beni bağışlayacağını umdum. Tam o anda dış kapı sertçe vuruldu ve dış odada kralın mabeyincisi Ato'nun sesi duyuldu. O da benim gibi hadım olduğundan kendisini dost olarak sayabileceğimi biliyordum. Karşılamak için kapıya koştum. Küçük hanımını kralın keyfini yapması için götürmeye geldim. Taita, o koca gövdesine hiç yakışmayan bir kız gibi ince sesiyle o daha erişkin olmadan hadım edilmişti. Hazır mı? Küçük bir kaza oldu diyerek Lösterisi görmesi için onu içeri aldım. Aton kızı o halde görünce boyalı yanaklarını şişirdi. Firavuna ne derim şimdi? Beni dövdürür. Bunu yapamam. Kadın senin sorumluluğundaydı. Krala durumu sen anlatıp öfkesine de sen katlanmalısın. Doğrusu pek hoş bir görev değildi. Ancak Aton gerçekten korkuyordu ve hekimliğim beni kralın boşa çıkan beklentilerinin öfkesinden koruyabilirdi. Hanımımın dış odasında güvenilir ve yaşlı kölelerden birini bıraktıktan sonra kral dairesine gittim. Firavun tacını ve perukasını çıkarmıştı. Kafası bir deve kuşu yumurtası kadar düz ve beyazdı. Bu beni bile şaşırtmıştı ki hanımım kim bilir nasıl olurdu. Herhalde bu manzara karşısında kral hakkında iyi şeyler düşünmezdi. Kral da beni gördüğüne şaşırmıştı. Bir an bakıştıktan sonra yere çöktüm. Köle Taita, senin ne işin var burada? Ulu Firavun, Lady Losteris adına anlayış ve hoşgörünüzü dilemeye geldim. Sonra anlaşılmaz tıbbi sözcüklerle ve krallık iştahını söndürecek tariflerle hanımımın durumunu anlatmaya koyuldum. Yanımda duran Aton da her söylediğimi başını sallayarak onaylamaktaydı. İşe hazır ve daha genç bir damat karşısında olsaydım başarılı olamazdım sanırım. Ama Momose yaşlı bir boğaydı. Son 30 yıldır ona hizmet vermiş güzel kadınların hesabını kimse bilemezdi. Hepsi bir sıraya dizilecek olsa yüz kabılı Tep kentini birkaç kere kuşatırlardı herhalde. Aton sonunda benim açıklamalarımı keserek, "Efendimiz, isterseniz bu gece için size başka bir kadın arkadaş getireyim." "Hayır, istemez. Çocuğun hastalığı geçene kadar bekleriz. Bizi yalnız bırakma beyinci." Benim bu hekimle yani köleyle konuşmak istediğim başka bir konu var. Yalnız kaldığımızda kral eteğini kaldırıp karnını açtı. Bunun nedeni nedir acaba hekim? İri göbeğindeki kızartıyı inceleyince bunun sıradan bir mantar olduğunu gördüm. Kral kadınlarından bazıları bu sıcak iklimde gerektiğinden az yıkanırlardı. Pislik ve kaşınmanın ilişkisini anlamış bulunuyordum. Kral da hastalığı onlardan birinden kapmış olmalıydı. Tehlikeli bir şey mi? Onu tedavi edebilir misin hekim efendi? Korku hepimizi sıradan insanlara çevirir. Şimdi herhangi bir hastadan farksız davranıyordu. İzin alıp odamdan ilaç kutumu getirdim. Sonra fil dişi kakmalı altın yatağına uzanmasını söyleyip karnından kızartının üzerine bir merhem sürdüm. İlacı kendim hazırlamıştım ve 3 günde bir şey kalmayacağını bilirdim. Yeni hanımın olan bir çocukla evlenmemi büyük ölçüde sana borçluyum. Ben merhemi sürerken ilacın kaşınmamı da önleyecektir. Ama öteki tedavin bana bir oğul verecek mi? Ha? Çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bir yaş daha ihtiyarlamadan bir oğlum olmalı. Hanedan tehlikeye girdi artık. Biz hekimler tedavilerimiz konusunda garanti vermeyi sevmeyiz. Tıpkı avukatlar ve falcılar gibi. Ama ben ne diyeceğimi düşünürken o bana aradığım fırsatı sağladı. Ben artık genç değilim. Tayita, sen hekimsin. Bunları sana söyleyebilirim. Silahım çok çetin savaşlar gördü. Kılıcım da eskisi kadar keskin değil. Son zamanlarda tam kendisine ihtiyacım olduğunda beni yarı yolda bıraktı. O kutunda zambağın eğrilen boynunu düzeltecek bir şey var mıdır? Firavunum, bu konuyu açtığınız için çok memnun oldum. Tanrıların işleri hiç belli olmaz. Bakire hanımımla ilk birleşmeniz kusursuz olmalı. Herhangi bir duraklama amacımızdan en küçük bir sapma erkekliğinizin asasının havaya dikilmemesi çabalarımızı boşa çıkaracaktır. Bir tek fırsat olacağı için ilk birleşme başarılı olmalıdır. Eğer ikinci bir denemeye kalkışırsanız bir kız babası olmanız olasılığı vardır. Parmağımı kaldırdım. Bu gece bir deneme yapsaydık daha fazla bir şey söylemeden parmağımı ima edercesine indirip başımı salladım. Hayır, tanrılar bize bir fırsat daha tanımış oldukları için talihliyiz. Şimdi ne yapmalıyız öyleyse? Uzun bir süre düşünür gibi yatağın yanında diz çökmüş bir halde durakladım. Sevincimi göstermemek gerçekten çok güçtü.